Ayrım 5. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 47. Doktor Juvenal Urbino, yolda rastladığı son çağrılarla birlikte kargaşanın tam ortasında varabildi. O da onlar gibi çabuk çabuk otomobilden indikten sonra taştan taşa atlayarak avludan geçip eve gitmek istedi ama sonunda Don Sancho'nun adamlarının kollarına girip sarı yelken bezinden bir sayvanın altında kendisini taşımaları gibi bir aşağılanmayı kabul etti. Ayrılmış masalar elden geldiğince evin içinde hatta yatak odalarında yeniden kuruldu. Konuklar deniz kazasına uğramışlık duygularını gizlemek için en küçük bir çaba bile harcamadılar. Salon bir geminin kazan dairesi gibi sıcaktı. Eğri eğri yağan yağmur içeri girmesin diye pencereleri kapatmak zorunda kalmışlardı çünkü. Bahçede masalardaki bütün yerlere üstüne konukların adları yazılı etiketler konmuş, adet olduğu gibi bir yan erkeklere, bir yan kadınlara ayrılmıştı. Ama üstlerinde adlar yazılı kartlar evin içinde birbirine karışmış, herkes hiç değilse bir kez toplumsal boş inançlarımıza ters düşen zorunlu bir keşmekeş içinde bulduğu yere oturmuştu. Felaketin ortasında Aminta de Olivella, sırılsıklam saçları, çamura belenmiş görkemli giysileriyle aynı anda her yere hazırmış gibi görünüyor ama kocasından öğrendiği o yenilmez gülümseyişiyle aksiliğe karşı koyuyordu. Aynı hamurdan yoğrulmuş kızlarının yardımıyla onur masasındaki yerleri korumayı başarmış, Doktor Juvenal Urbino'yu ortaya, Başpiskopos Abdülio Rey'i onun sağına oturtmuştu. Fermina Daza her zaman yaptığı gibi yemek sırasında uyuklar ya da çorbayı ceketinin yakasına döker korkusuyla kocasının yanına oturdu. Karşısında Doktor Lacetes Olivella oturuyordu. 50'lerinde yaşını hiç göstermeyen, kadınsı havalı, neşeli ruhu, kesin tanılarıyla hiç bağdaşmayan biri. Masanın geri kalan yerlerinde eyalet ve belediye yetkilileriyle valinin yanında oturması için koluna girerek getirdiği geçen yılın güzellik kraliçesi oturuyorlardı. Çağrılılar için özellikle bir kır yemeğinde kılık zorunluluğu usulden olmasa da bayanlar değerli taşlarla süslü gece giysilerine bürünmüşler. Erkeklerin çoğu siyah kravat, koyu renk kostüm, kimileri ise redingot giymişlerdi. Yalnızca aralarında Doktor Urbino'nun da bulunduğu yüksek sosyeteden kişiler günlük giysilerini giymişlerdi. Herkesin önünde kenarları yaldızlı dallarla süslü Fransızca bir yemek listesi vardı. Sıcağın hasarından kaygılanan Bayan Olivella, evin içinde koşuşturarak konuklardan yemek için ceketlerini çıkarmalarını rica etti. Ama hiç kimse bu işe örnek olma yürekliliğini gösteremedi. Başpiskopos bu yemeğin bir bakıma tarihsel bir yemek olduğuna Doktor Urbino'nun dikkatini çekti. Bağımsızlıktan bu yana ülkeyi kana bulayan iç savaşların tarafları ilk kez yaralar kabuk bağlamış, kinler dağılmış, aynı masanın çevresinde toplanmışlardı. Bu düşünce muhafazakarların 45 yıllık egemenliğinden sonra kendi partilerinden bir başkan seçtirmeyi başarmış olan liberallerin özellikle genç olanların coşkusuyla karşılandı. Ama Doktor Urbino aynı görüşte değildi. Liberal bir başkan muhafazakar bir başkandan ne daha iyi ne de daha kötü görünüyordu ona. Yalnızca daha kötü giyiniyordu. Bununla birlikte başpiskoposa karşı çıkmak istemedi. Oysa bu yemekte hiç kimsenin onun sandığı nedenden ötürü bulunmadığını, soy ağacının erdemlerinden ötürü bulunduğunu, bunun da her zaman politikanın risklerinden ve savaşın dehşetinden önce geldiğini söylemek isterdi ona. Bu açıdan bakıldığında gerçekten de hiç kimse eksik değildi orada. Sağanak başladığı gibi ansızın bitti. Güneş bulutsuz bir gökyüzünde hemen parladı. Ama kasırga öylesine şiddetli olmuştu ki bazı ağaçları kökünden sökmüş, taşan sular bahçeyi bir bataklığa çevirmişti. Felaketin en büyüğü mutfakta olmuştu. Evin arkasında açık havada tuğlalar üstünde birkaç odun ateşi yakılmıştı. Aşçılar tencereleri yağmurdan koruyacak vakti ancak buldular. Su basmış mutfağı kurulamak, arka geçenekte yeniden ocak hazırlamak için değerli zamanlarını yitirdiler. Ama saat 1'de sorunlar çözülmüştü. Santa Clara rahibelerine ısmarlanan ve saat 11'den önce göndermeye söz verdikleri tatlı eksikti yalnızca. Devlet karayolunu basan suların daha ılıman kışlarda olduğu gibi yatağından çıkmasından korkuluyordu. Bu durumda 2 saatten önce tatlıya bel bağlamak olanaksızdı. Yağmur diner dinmez pencereler yeniden açılmış, ev sağanağın kükür kokusunun arıttığı havayla serinlemişti. Sonra terasta bandonun valslerden oluşan programını uygulaması için komut verildi. Ama bu kaygıyı arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Çünkü pirinçten yapılmış üflemeli çalgıların evin içindeki yankısı insanları bağıra bağıra konuşmaya zorluyordu. Beklemekten yorgun düşmüş, ağlamanın eşiğinde Aminta de Olivella yemek servisinin yapılmasını buyurdu. Güzel Sanatlar Okulu topluluğu, Mozart'ın avının ilk ölçülerinden öteye geçmeyen, durum gereği bir sessizliğin ortasında konsere başladı. Gittikçe yükselen ve birbirine karışan seslere, dumanı tüten tabaklarla masalar arasında güç bela geçen zengi uşakların engellemesine karşı Doktor Urbino, programın sonuna dek müziğe kulak vermeyi başardı. Dikkatini odaklaştırma yeteneği yıldan yıla azalıyordu. Öyle bir noktaya gelmişti ki, satrançta oyunun gidişini izleyebilmek için her taş oynatışını bir kağıda kaydetmek zorunda kalıyordu. Ama yine de bir konserin gidişini kaçırmadan ciddi bir konuşmayı sürdürebiliyordu. Tannhauser'i dinledikten, Don Giovanni'nin librettosunu okuyan Avusturya'da tanıdığı yakın dostu bir Alman orkestra yöneticisinin ustalığına ulaşamasa da. Programın ikinci parçası Schubert'in Genç Kız ve Ölümü, kolay bir dramatizmle çalınmış gibi geldi ona. Yeniden başlayan çatal bıçak sesleri arasında müziği işitirken başını hafifçe eğerek kendisini selamlayan pembe yanaklı delikanlıya dikkatle bakıyordu. Onu kesinlikle bir yerde görmüştü ama nerede olduğunu anımsamıyordu. Sık sık başına geliyordu ve özellikle insanların adları, hatta çok iyi bildiği adlar ya da bir zamanlar dinlediği ezgiler söz konusu olduğunda. Bu öylesine ürkütücü bir acı veriyordu ki ona, bir gece ertesi sabaha değin bu acıya katlanmaktansa ölmeyi iyiye tutabileceğini düşündü. Tam o duruma gelmek üzereyken Allah'tan bir şimşek belleğini aydınlattı birden. Oğlan geçen yıl öğrencisi olmuştu. Onu orada seçkinler arasında görünce şaşırdı ama Doktor Olivella onun Sağlık Bakanı'nın oğlu olduğunu, adli tıp konusunda bir kez hazırlamak için kente geldiğini anımsattı ona. Doktor Juvenal Urbino eliyle neşeli bir selam yolladı ona. Genç hekim ayağa kalkıp eğilerek karşılık verdi. Ama ne o anda ne de başka bir zaman onun o sabah Jeremiah de Senamor'un evinde gördüğü genç stajyer hekim olduğunu anımsamadı Doktor Urbino. Yaşlılığa karşı kazandığı yeni bir zaferden ötürü içi rahatlamış, ne olduğunu çıkaramadığı programın son parçasının saydam, akıcı lirizmine bıraktı kendini. Daha sonra topluluğun Fransa'dan yeni dönen genç cellisti, eserin Gabriel Fauré'nin Yaylılar Dörtlüsü olduğunu söyledi ona. Doktor Urbino ondan söz edildiğini hiç duymamıştı. Her zaman özellikle onu kalabalık içinde dalgın gördüğünde yaptığı gibi gözü üstünde olan Fermina Daza yemeğini bırakıp onun elinin üstüne koyarak bu dünyaya döndürdü onu. Düşünme bunu artık dedi. Doktor Urbino esrikliğin öte yakasında ona gülümsedi ve karısının korktuğu şeyi tam o anda yeniden düşündü. Sahte savaşçı üniforması ve şövalye nişanıyla portrelerini çektiği çocukların suçlayıcı bakışları altında tabutunda uzanmış yatan Jeremiah de Senamor'u anımsadı. İntihar haberini vermek için başpiskoposa döndü ama o çoktan duymuştu haberi. Ayinden sonra çok söz edilmişti bundan. Bu arada Albay Jeronimo Argote, Karayipli göçmenler adına onun kutsanmış toprağa gömülmesi dileğinde bulunmuştu kendisinden. Böyle bir istekte bulunmak bile saygısızlık gibi göründü bana, dedi başpiskopos. Sonra daha insancıl bir sesle intiharın nedenini bilip bilmediğini sordu. Doktor o anda aklına gelen doğru bir sözcükle yanıtladı onu. Gerontofobi, yaşlılık korkusu. Yakın konuklarıyla ilgilenmekte olan Doktor Olivella, hocasının sözüne katılmak için bir an bıraktı onları. Ne yazık, dedi. Aşk yüzünden olmayan bir intiharla karşı karşıyayız. Doktor Urbino, sevgili öğrencisinin düşüncelerinin kendisininkilerle aynı olmasına şaşmadı. Daha kötüsü, dedi, altın siyanürüyle intihar etmiş. Bu sözleri söylerken mektubun burukluğunun yerini yeniden acıma duygusunun aldığını duyumsadı. Ama bunu karısına değil, müziğin mucizesine bağladı. O zaman başpiskoposa uzun satranç akşamlarında tanıdığı bu kilise dışı ermişten söz etti. Sanatını çocukların mutluluğuna adamasından, dünyadaki her şey konusunda derin bilgisinden, Spartalılara özgü alışkanlıklarından söz etti. Onu yürek saflığıyla birden tam anlamıyla geçmişinden koparışına kadar kendisi de şaştı. Sonra belediye başkanına kentin geleceğini elinde tutan, belki de fotoğraflarının dışında mutlu olamayacak bir kuşağın imgelerini saklamak için fotoğraf negatifleri arşivinin satın alınmasının uygun olacağından söz etti. Başpiskopos, koyu ve kültürlü bir Katolik'in, intihar eden birinin ermişliğini düşünme, gözüpekliğini göstermesine şaşmıştı. Ama negatiflerin arşivlendirilmesi girişimine katıldı. Belediye başkanı, arşivin kimden satın alınması gerektiğini öğrenmek istedi. Jeremiah de Senamor'un gizli Doktor Urbino'nun dilini yakıyordu. Ama arşivlerin gizli mirasçısını açıklamadan buna dayanmayı başardı. Bununla ben ilgilenirim dedi. Böylece 5 saat önce yatsıdığı kadına gösterdiği bağlılıkla kendini bağışlanmış hissetti. Fermina Daza bunun farkına vardı ve alçak sesle cenazeye katılacağına söz verdirdi ona. Elbette katılacaktı. Böyle dedi Doktor Urbino rahatlamış. Kesinlikle gidecekti. Konuşmalar kısa ve basitti. Üflemeli çalgılar bandosu programda yer almayan bir halk ezgisi çalmaya başladı. Çağrılılar terasta dolaşıyorlar. Maison de Don Sancho'nun adamlarının dans etmek isteyen olursa diye bahçeyi kurulamayı bitirmelerini bekliyorlardı. Salonda tek kalanlar onur masasındaki çağrılılardı. Doktor Urbino'nun son kez şerefe kaldırdığı yarım kadeh konyağı bir dikişte yuvarlamasını alkışlıyorlardı. Hiç kimse onun daha önce böyle bir şey yaptığını anımsamıyordu. Yalnızca bir kez özel bir yemeğin yanı sıra üstün kaliteli bir bardak şarabı bir dikişte içmişti. Ama o gün gönlü istemişti bunu. Zaafına yenik düşmesinin karşılığını da almıştı. Yıllar yıllar sonra bir kez daha şarkı söylemek geldi içinden. Kendisine eşlik etmeyi öneren genç çellistin isteği üzerine söyleyecekti de. Ama buna olanak bulamadı çünkü ansızın son model bir otomobil müzisyenlerin üstüne zifoz sıçratarak kornasının vakvaklarıyla çit içindeki ördekleri şaşkına çevirerek çamurlu bahçenin içinden geçip evin cümle kapısı önünde durdu. Doktor Marco Aurelio Urbino Daza ile karısı, ellerinde üstün dantellerle örtülü bir tepsi, katıla katıla gülerek otomobilden indiler. Otomobilin arkasında hatta şoför mahallenin yanındaki koltukta da aynı tepsilerden vardı. Gecikmiş tatlıydı bu. Alkışlar ve şakacı ıslıklar dinince Doktor Urbino Daza ciddileşerek Santa Clara rahibelerinin onlardan tatlıları fırtınadan önce götürmelerini rica ettiklerini ama birinin babasının evinin yanmakta olduğunu söylemesi üzerine ana yoldan saptığını açıkladı. Doktor Juvenal Urbino daha oğlu anlatmayı bitirmeden korkuya kapıldı. Ama karısı papağanı yakalamaları için itfaiyecilerin çağrılmasını kendisinin istediğini tam zamanında anımsattı ona. Aminta de Olivella, ışıl ışıl kahveden sonra da olsa tatlı servisini terasta yapmaya karar verdi. Ama Doktor Urbino ile karısı tatmadan gittiler. Çünkü Doktor Urbino'nun cenazeden önce kutsal öğle uykusuna yatmasında ancak vakit vardı. Uyumasına uyudu ama kısa ve kötü bir uyku oldu bu. Çünkü itfaiyeciler yangından çıkmışa döndürmüşlerdi evi. Papağanı korkutmak için basınçlı suyla bir ağacın yapraklarını yolmuşlar. Yönünü ayarlayamadıkları bir sürü su püskürtmesi, büyük yatak odasının pencerelerinden içeri girip eşyaları ve duvarlara asılı bilinmeyen atalarının portrelerine onarılmaz zararlar vermişti. Komşular itfaiye kamyonunun çanını işitince yangın var sanarak koşup gelmişlerdi. Daha beter bir yaygara kopmamışsa nedeni pazar günü okulların kapalı olmasıydı. Yangın merdiveniyle bile papağana ulaşamayacaklarını anlayınca itfaiyeciler bıçak darbeleriyle ağacın dallarını kesmeye başlamışlardı. Allah'tan Doktor Urbino Daza gelmişti de ağacın tümünü gövdesine varıncaya dek budamamışlardı. Ağacın kesilmesine izin verilip verilmeyeceğini anlamak için saat 5'ten sonra geleceklerini söyledikten sonra bırakıp gitmişler. Giderken de terasla salonu baştan başa çamur içinde bırakmışlar. Fermina Daza'nın en sevdiği Türk halısını yırtmışlardı. Üstelik bütün bu yıkımlar hiç işe yaramamıştı. Çünkü genel kanı papağanın karışıklıktan yararlanarak komşu bahçelere kaçtığı yolundaydı. Gerçekten de Doktor Urbino onu yapraklar arasında bir süre daha aradı ama hiçbir dilde ne ıslıkla ne de şarkıyla yanıt alamadı. Böylece onun kaybolduğuna karar verip yatmaya gitti. Saat neredeyse 3 olmuştu. Yatmadan önce ılık kuşkonmazların arıttığı idrarında gizli bir bahçenin hoş kokusunu keyifle duydu o an. Bir hüzünle uyandı. Sabah dostunun cesedi başında duyduğu hüzün değildi bu. Öğle uykusundan sonra içini dolduran o görünmez sisti. Son öğle sonralarını yaşamakta olduğunun tanrısal bildirisi diye yorumluyordu bunu. 50 yaşına dek iç organlarının büyüklüğü, ağırlığı, ne durumda olduklarının bilincine varmamıştı. Yavaş yavaş günlük öğle uykusundan sonra gözleri kapalı yatarken onları tek tek içinde duymaya başlamıştı. Uykusuz yüreğinin biçimini, gizemli karaciğerini, anlaşılmaz pankreasını bile duyuyordu. En yaşlı kimselerin bile kendisinden daha genç olduklarını, kendi kuşağındaki kişilerle çektirdiği efsaneleşmiş grup resimlerinden en sona kalan biricik kişi olduğunu keşfetmişti. İlk unutkanlıklarının farkına vardığında tıp okulundaki hocalarından birinden duyduğu bir çareye başvurdu. Belleği olmayan kendine kağıttan bir bellek yapar. Ama bu kısa ömürlü bir düş olmuştu. Çünkü ceplerine soktuğu anımsatıcıların ne anlama geldiğini bile unutacak noktaya gelmişti. Burnunun üstündeki gözlüğünü evin içinde dört dönerek arıyor, kapıları kilitledikten sonra anahtarı kilidin içinde ters yönde döndürüyor. Uslamlamaların öncüllerini ya da kişiler arasındaki bağıntılarını unuttuğu için okuduğu şeyin ucunu kaçırıyordu. Ama onu en çok kaygılandıran kendi mantığına duyduğu güvensizlikti. Yavaş yavaş önüne geçilmez bir çöküş içinde doğru düşünme yeteneğini yitirdiğinin bilincine varıyordu. Bilimsel bir temele dayanmasa da Doktor Juvenal Urbino, salt deneyleriyle ölümcül hastalıkların çoğunun kendine özgü kokuları olduğunu biliyordu. Ama hiçbiri yaşlılığınki gibi özel bir koku değildi. Teşrih masasında boylu boyunca uzanmış açık cesetlerde algılıyordu bu kokuyu. Yaşlarını hiç göstermeyen hastalarda, giysilerine sinen terde, karısının uykudaki güçsüz soluğunda tanıyordu onu. Öteden beri iyi bir Hristiyan olmasaydı, yaşlılığın zamanında önlenmesi gereken, saygınlıktan yoksun bir durum olduğu konusunda Jeremiah de Sönemor'a hak verirdi. Tek avuntusu, kendisi gibi yatakta güçlü bir erkek olan biri için bile tensel isteğin yavaş yavaş, merhametlice tükenmesiydi. Cinsel dinginlik. 81 yaşında bu dünyaya uyku sırasında en küçük bir durum değişikliğiyle kopabilecek incecik bağlarla bağlı olduğunun bilincine varacak denli aklı başındaydı. Bu bağları koparmamak için elinden geleni yapıyorsa, ölümün karanlığında Tanrı ile karşılaşmamak korkusundandı. Fermina Daza, itfaiyecilerin alt üst ettikleri yatak odasını yeniden düzenlemeye koyulmuştu. Saat 4'e doğru kocasına her günkü buzlu limonatasını gönderdi, cenazeye gitmek için giyinmesi gerektiğini anımsattı. Doktor Urbino'nun öğleden sonra elinin altında iki kitap vardı. Alexis Carrel'ın İnsanın Bilinmezliği ve Axel Munthe'nin Ermiş Michel'in Öyküsü. İkinci kitap henüz açılmamıştı. Doktor Urbino yatak odasında unuttuğu fil dişi kitap açacağını getirmesini istedi aşçı kadından. Ama kitap açacağını getirdiklerinde insanın bilinmezliğinin bir mektup zarfıyla belirlenmiş sayfasını okuyordu daha. Bitirmesine birkaç sayfa kalmıştı. Şerefe içtiği son yarım kadeh konyağı yorduğu bir baş ağrısının dolambaçları arasından kendine yol açarak ağır ağır okuyordu. Okumaya ara verdiğinde limonatasını yudumluyor ya da ağzının içinde bir buz parçasını ısırarak oyalanıyordu. Ayağından çorap, sırtında eğreti yakası takılmamış gömlek, kemerinin yanlarından sarkan yeşil çizgili pantolon askıları. Cenazeye gitmek için kılık değiştirme düşüncesi bile canını sıkıyordu. Birden okumayı bıraktı, kitapları üst üste koydu. Sepetçi söğüdünden yapılmış salıncaklı koltukta usul usul sallanmaya başladı. Suya batmış bahçedeki muz ağaçlarını, yolunmuş Hint kirazı ağacını, yağmur sonrasında uçuşan kanatlı karıncaları, bir daha geri gelmemek üzere geçip giden bir öğle sonunun geçici görkemini acıyla düşündü. Bir zamanlar bir insanmış gibi sevdiği Paramaribo türü bir papağanı olduğunu unutmuştu. Birden sesini işitti. Kralın papağanı. Çok yakından, neredeyse yanı başına gitti, işitti sesini. Sonra Hint kirazı ağacının en alçak dalında gördü onu. "Utanmaz!" diye bağırdı. Papağan aynı sesle karşılık verdi. "Utanmaz sensin doktor." Gözden yitirmeden onunla konuşmayı sürdürüyor, bir yandan da korkutmamaya büyük bir özen göstererek pantolonunu giyiyordu. Pantolon askılarını kollarından geçirdi, terasın üç basamak merdiveninde kaymamak için bastonuyla yeri yoklayarak hala çamur içindeki bahçeye indi. Papağan kımıldamıyordu, öyle alçaktaydı ki her zamanki gibi bastonunu uzatıp gümüş sapıyla onu durdurmaya çalıştı. Ama papağan kaçtı. Yanındaki biraz daha yüksek ama ulaşılması kolay itfaiyeler gelmeden önce evin merdiveninin dayalı durduğu bir dala sıçradı. Doktor Urbino yüksekliği hesapladı, iki basamak çıkarsa onu yakalayabileceğini düşündü. Dik başlı hayvanın dikkatini dağıtmak için şarkı söyleyerek bir basamak çıktı. Papağan ezgisiz olarak şarkının sözlerini yineliyor ama dalın üstünde yanlamasına adımlar atarak uzaklaşıyordu. Doktor Urbino iki eliyle merdivene sıkı sıkı tutunarak ikinci basamağı da güçlük çekmeden çıktı. Papağan yerini değiştirmeden şarkıyı baştan sona yinelemeye başladı. Doktor Urbino üçüncü basamağı çıktı, sonra dördüncüyü, çünkü dalın yüksekliğini yanlış hesaplamıştı. Sonra sol eliyle merdivene tutunup sağ eliyle papağanı yakalamaya çalıştı. Cenazeye geç kaldığını ona anımsatmaya gelen Digna Pardo, yaşlı hizmetçi kadın, omzu başında merdivendeki adamı gördü. Pantolon askılarının yeşil çizgileri olmasaydı gözlerine inanamayacaktı. 5. ayrımın sonu, sayfa 56.